Tekrar merhaba. Herkes buradaysa, hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah iktidarını kurduğu gün halka hizmetkar olmaya geliyoruz diyen Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, onun özelinde partinin çalışanlarının, partinin üyelerinin, milletvekillerinin hatta, bugün gelinen noktada parmak sallayarak hukukun üstünlüğünü hatırlatmasının aslında nasıl bir tarihi süreçten geçtiğini, çok kısa, 4 yıllık, yani 4 de değil aslında, 3 küsür yıllık kısa bir tarihi yolculukla Ray Brunson olayı üzerinden anlatmaya çalıştım. Donald Trump'ın yazdığı mektup da elbette ona eşlik etti. O yayın şu anda Ünsalınlı.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız. Yayını paylaşmanızı rica edeceğim sosyal medyada. Lütfen diğer dostları da çağırın. Herkes burada olsun. Şimdi gazetelerde neler var? Bugün bir yazıdan hareket edeceğiz. İktidarın aslında bakışını bize çok net getiren, zaman zaman bunu okuduğumda sinirleniyorsunuz biliyorum ama yapacak bir şey yok. Yani siz sadece bu kadarını duyuyorsunuz o yazının. Ben hepsini okumak zorundayım. Bir de öyle bakın. Bugün Abdülkadir Selvi Hürriyet Gazetesi'ndeki köşesinde Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili özgüven zehirlenmesi tabirini kullanmış. Ve öyle bir zamanda kullanmış ki bunu. Hani çıkışın yapılması ne kadar yanlış olabilir sorusunun da cevabı aslında. Onu göreceğiz. Onun dışında gazetelerde ne var? Bir hatırlatma, sadece gazete üzerinden değil de internet sitesi T24 üzerinden bir hatırlatma. Eski AİHM yargıcı Rıza Türmen'in, Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski milletvekilinden Rıza Türmen'in, bu 10 büyükelçi ne yapmaya çalıştı, neden böyle bir şey yaptı sorusunun cevabı olarak görülebilecek çok şık yazısı üzerinde duracağız. Çünkü buradaki hatırlatma hepimiz açısından son derece önemli. İsterseniz size parmak sallayanlara, hadi lan sen nasıl hatırlatıyorsun oğlum bize hukuku falan diyenlere bakın. İsterseniz biraz daha akil bir düşünce üzerinden gidin. Tercih sizin ama ikincisini yapacak olursanız önümüzdeki günleri anlamanız kolaylaşacak. Çünkü o prosedürü de anlatmış, içinde yaşayan, içinde çalışan biri olarak Sayın Rıza Türmen. Ona da bakacağız. Gazete Pencere ile hemen başlayalım. Bu sabah Gazete Pencere'nin ilk manşeti ekonomik krizler demokrasiye yol açıyor. Profesör Doktor Daron Acemoğlu'nun sözleri. TÜSİAD'ın Yüksek İstişare Kurulu toplantısında konuştu Daron Acemoğlu. Dün sosyal medyada da çok yankılandı zaten konuşması. Diktatörlükler hiçbir zaman kendi başlarına gitmezler. Ekonomik kriz içinde giderler. Ekonomik krizlerde çoğu zaman demokrasiye yol açar ifadesini kullandı. Ve Daron Acemoğlu'nun demokrasi fakir kesime yardım ediyorsa neden böyle bir kriz var sorusuna, bu sorunun yanıtını hiç kimse tam olarak bilmiyor diye cevap verdi. Acemoğlu'na göre bilinen tek şey eşitsizliğin artmasıyla gelen mutsuzluk demokrasiyle bağ zayıflatıyor. Tam bugün burada yaşadığımız hikaye. Bakın bir hatırlatma. Sevgili Ali Orhan Yalçınkaya hatırlattı. Hukukun üstünlüğü endeksindeki yeriniz aslında sizin ekonomideki yerinizle çok birebir gösterge haline geliyor. Çünkü hukukun üstünlüğü endeksinde 117. sırada Türkiye ve 117. sırada olmak, hani olan bir şey olmaz diyebilirsiniz. Yalnız önümüzdeki ülkelere baktığımız zaman son derece can sıkıcı. 116. sırada Sırbistan var, 115. sırada Mali var, 114. sırada, bilin bakalım hangi ülke var? Angola. Bir Angola kıvanzesi 63.48 Türk lirası. Bir Türk lirası 63.48 Angola kıvanzesi biliyorsunuz. Ve tam burada yer almamız aslında bizim. Bunca ülkenin 139 ülke arasında. Ya sonlara doğru Kamboçya'yı falan görüyorsunuz. Hani ülkenin tartışılır halini görüyorsunuz ama geldiğimiz yeri gösteriyor. Bununla birlikte bir de her yıl yayınlanan sefalet endeksi var ki sefalet endeksinin içine baktığımız zaman işte tam burada yaşananı doğruluyor. Çünkü orada da 4. sıradayız. 1. sırada İran, 2. sırada Arjantin, 3. sırada Güney Afrika var. 4. sırada Türkiye. Bolsonaro'nun Brezilya'sı bile bizden sonra geliyor sefalet endeksinde. Hani anlatılırken böyle görüntüler paylaşılıyor, işte favelalarda yaşıyorlar insanlar, yazık ulan bunlar, açlıktan birbirlerini kemiriyorlar falan diye. Daha iyi durumda bizden. Gerekçesi, demokraside ne kadar gerilersen sefalette de o kadar yukarı çıkıyorsun. Daron Acemoğlu'nun sözlerini doğruluyor yani bu bakış. Ama tabii o sözlerin doğrulanması bizim hayatımızı kolaylaştırıyor mu lafı? Valla bence bir şey ifade etmiyor. Çünkü her gün bu deliliğin içinde zaten neyin ne olduğunu 3 aşağı 5 yukarı görüyoruz. Gazete Pencere'den devam edelim. Bir de TÜSİAD'ın Yüksek İstişare Kurulu'nda kurul başkanı Tuncay Özilan'ın sözleri vardı biliyorsunuz. Dün çok konuşuldu. Benim orada önemsediğim, hani çok uzunca bir konuşma ama onun içinde önemsediğim cümle şu. bir çoraklaşmadan bahsetti. Duydunuz onu muhtemelen. İşte denizler, göller, nehirler, ormanlar çoraklaşıyor Türkiye'de ama bununla birlikte gençler çoraklaşıyor ifadesini kullandı. Gençlerin çoraklaşma gerekçesi bir umut görememeleri. O zaman hepinizin aklına şu geliyor. Bir dakika ya, bu ülkenin iş dünyası ne yapar kardeşim? Ne yapar iş dünyası? İş dünyası neden ülkenin sıradan insanlarından, yoksullarından sonra bıdırdanmaya başlar? Bu sorunun cevabını bulmak zorundayız. Yani bu sorunun cevabını Daron Acemoğlu da veremez. Hiçbir şekilde veremez hem de. Neden? İş dünyasının kendi refleksi midir bu? Yani iktidarla ilişkilerini kafadan bozmak, günlük rutin akışlarını bozacağı için mi yapılır bu? O zaman nerede kalıyor demokrasi çağrıları, çoraklaşmaya karşı çıkma çağrıları? Ama yine de önemli, şundan dolayı önemli, bunu biliyorsunuz, burada öngörmüş ve pazartesi sabahı konuşmuştuk. Yani iş dünyasının bıdırdanması kaçınılmaz. Neden? Canları yanıyor. Neden bugün Adalet ve Kalkınma Partisi içinde, ona yakın yazarlar içinde bıdırdanmalar başladı? Onların canı yanıyor. Eline çizgili telefonunu çıkart abileri, onların içinden bile bıdırdananlar niye çıktı? Aç, daha önce söylediği yalan karşılamıyor artık hayatını. Yani torbası 80 liradan odun almaya gittiği zaman ulan ben bundan kaç tane yakacağım diye düşünüyor. Dolayısıyla da herkes gibi konuşmak zorunda. Değil mi? Taksicilere ters köşe, bunu duydunuz dün. İstanbul Büyükşehir Belediyesi daha önce taksi plakalarının sayısının artırılması konusunda defalarca yaptığı teklifin iktidar ve onun en büyük küçük destekçisi MHP tarafından belediye meclisinde reddedilmesinden dolayı 1986 yılında çıkan bir bakanlar kurulu kararını uygulamaya koydu. Karara göre taksi plakası satın alanların geçimini mutlaka şoförlükten kazanması gerekiyor. Yani bunu yapmayanların taksi plakaları iptal edilecek. Bugüne kadar bu koşulun beyana dayalı uygulandığını söylüyor haberde de. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yetkilileri bundan sonra beyanı yeterli görmeyeceklerini, taksinin çalışabilmesi için gerekli izni vermek için kişinin geçimini şoförlükten sağladığına ilişkin belge isteneceğini duyurdu. Şoförler Odası Başkanı bağırmaya başladı. Hemen yandım anam diye bağırıyor ya, daha önce Uberciler dövülürken. Bak, bu sorunun çözümü çok kolay kardeşim. Çok kolay. Sen güvenliği sağla, adalet diyorum ya sıkıntı. Güvenliği sağla, Uber'i serbest bırak. Bak göreceksin, sokakta taksici bir daha sana ya almam, orası yakın mesafe, Türkçe konuşuyorsunuz yalnız, yani biz çok hoşlanmıyoruz Türkçe'ye. Sorsan hepsi çok vatanseverdir ha bu arada. Bunları asla diyemeyecek. Sen güvenliğini sağla. Übercilerin dayak yememesini garanti et. Bak nasıl çözülüyor sorun. Ama bundan sonra mesela Taksiciler Odası Başkanı ne yapacak çok merak ediyorum. Plakaları var. Taksi durağı olduğu söyleniyor. O zaman plakalar üzerine hadi bir tanesine sen çalıştın. Bir tanesine de eşinin adını aldın. Eşini de çalıştırdın göstermelik. Kalanları ne yapacaksın? Nasıl yapacaksın ki? Çok yerinde bir karar. Bazıları hemen şeye bağırmaya başladılar. İktidar yalakalarının tamamı. Bu taksiciler arasında barışı bozar. Niye bozsun kardeşim? 1986 yılının kararı. Yani üzerinden geçmiş 35 sene yürürlükte. Bugüne kadar sen söylüyordun. Yani sadece sözün yetiyordu. Evet, taksicilikten mi geçiniyorsunuz? Evet hocam, olayımız o. Tamam, geç diyorlardı. Yok artık. Göster belgeyi hocam. Göster belgeyi, çıkartalım. Ama bir kez daha söyleyeyim. Çözümü çok kolay bu işin. Serbest piyasa ekonomisinden bahsetmiyor mu iktidarın yalakaları da dahil olmak üzere herkes? Tamam, bütün dünyada uygulanan Uber uygulamasının açın önünü. Görelim. Ak kuzu kara kuzu görünsün. Onların güvenliğini sağlayın. Bakın ne oluyor ondan sonra? Almama şansı var mı? Kavala gerilimi. Aralarında Amerika, Almanya, Hollanda ve Fransa'nın bulunduğu 10 ülkenin büyükelçilikleri vasıtasıyla Kavala ve Demirtaş'ın serbest bırakılması çağrısı Ankara'da çalkantıya neden oldu. Büyükelçiler Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Açıklama hadsizlik olarak nitelendirildi. İlk yayında çok konuştuk. İktidardan da tıpkı Ray Brunson tartışmasında olduğu gibi yüksek perdeden tepki ve yargının bağımsızlığına vurgu vardı. İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye o eski Türkiye değil dedi ki anlattım ilk yayında. Ray Brunson'ın tahliyesi istendiğinde de benzer tepkiler ortaya konmuş ama sonunda Amerikalı rahip serbest bırakılmıştı. O kadar basit değil. Yani bir böyle serencamını anlatmaya çalıştım. Bu arada yayını çok beğendiğiniz için ben de çok mutlu oldum. Teşekkür ederim. Ama bir kez daha söylemek istiyorum. Hiç hoş değildi çalışması. Çok açık yüreklilikle itiraf edeyim. Gerçekten hiç hoş değildi. Yani düşünsenize, böyle nefis bir konserden dönmüşsünüz. Serhan Bali anlatmış. Müzik tarihinin içinden böyle başlıklar seçmiş. Acayip güzel bir anlatı var. Onun üzerine Ya dünyanın en büyük Chopin yorumcularından biri Gülsün Hanım inanılmaz çalıyor. 2 saat geçirmişsiniz. Gelip ondan sonra oturup bununla çalışıyorsunuz, bununla uğraşıyorsunuz falan. Ama o kadar basit değil ya. Yani hikayeyi anlattığınız zaman insanların aklında kalıyor. Bu güzel bir şey. Hani hep söyleniyor ya işte yaptığının karşılığını gördüğün zaman çok mutlu oluyorsun. Ya yaptığının karşılığı, mesela benim yaptığımın karşılığı parasal bir karşılık değil. Yani YouTube'un reklam geliri onu bir şekilde zaten gösteriyor. Ama şu tatmini alabilmek var ya, o önemli işte. O zaman insan gazetecilik yaptığını hatırlıyor çünkü. Yani yaptığı işin önemini, değerini, hep burada söylediğim gibi kutsal iş olmaz kardeşim. Kutsal meslek olmaz. Ya para alıyorsan karşısında kutsal olmaz o iş. Ama önemli olur mu? Valla böyle zamanlarda burada yapılan yayını önemli hissediyorum, evet. Çok da güzel oluyor. Benim açımdan da çok güzel oluyor. İş sadece bu kadar değil elbette. Şöyle bir durum var çünkü. Az önce size söyledim ya yayının başında. Rıza Türmen eski bir ahim yargıcı. Uzun süre o kurumun içinde çalışmış. Daha sonra CHP'den siyaset de yapmış bir insan biliyorsunuz. Rıza Türmen bir yazı yazdı T24'te ve orada... Ya bu insanlar bunu niye söyledi diye soruyor. Niye söyledi bu insanlar? Hani bayram değil, seyran değil. 10 büyükelçi neden ortaya döküldü bir anda? Yeldir yeldir. Dışişleri Bakanlığı'na çağrılacaklarını bilmiyor muydu bu insanlar? Elbette biliyorlardı. Rıza Türmen diyor ki ortada çok daha büyük bir tehlike var. Ve aslında bunu samimi bir uyarı olarak almak lazım. Çünkü eğer almazsak bundan sonrası son derece sıkıntılı. 30 Kasım tarihindeki... Bakanlar Komitesi, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplantısından bahsediyor ve diyor ki büyük olasılıkla 30 Kasım tarihinde 3-2 çoğunlukla Bakanlar Komitesi ihlal prosedürünü başlatacak. İhlal prosedürünün başlangıcından sonra olabilecekleri de şöyle özetlemiş. Bu kararın kabulünden sonra 6 ay içinde Bakanlar Komitesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne diyecek ki bir karar vereceksin. Bu konuyla ilgili ihlali kesinleştiren bir karar 6 ay içinde, yani bunu zamana yayma şansı yok ahimin. O karar çıktıktan sonra, yani ihlal kararı, evet işte Osman Kavala kararında bir ihlal var, insan hakları ihlal ki çok güzel anlatmış burada Rıza Türmen. 2. Dünya Savaşı'na kadar diyor insan hakları ihlali ülkelerin iç işi gibi görülüyordu. Ama 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanan büyük acı, hayatını kaybeden 50 milyona yakın insan göz önüne getirildiğinde bunun ülkelerin iç işi olamayacağına karar verildi ve herhangi bir ülke ben vatandaşlarıma böyle davranırım diyemez. Bunu yapamazsınız diyor. Buradan sonra da diyor ihlal kararı çıkarsa Bakanlar Komitesi yaptırımlara başlayacak ve bu yaptırımlar Avrupa Konseyi'nden çıkartılma kararına kadar gidebilir. Yapmayın bunu diyor. Yapmayın. Çünkü burada sizin yalan söylediğiniz çok ortada. Neden? Şimdi hani parmak sallayıp diyorlar ya hiç kimse bize akıl veremez. Daha önce diyor Eylül'de verdiği kararla Bakanlar Komitesi söyledi zaten bunu. Bu iş diyor Strasbourg'da olduğu zaman sesiniz çıkmıyor. Daha az insan biliyor. Ama yüksek sesle söylendiği zaman bağırıyorsunuz. Bu saçmalık diyor. Bu saçmalık. Ve görünüyorsunuz. Dünyanın her yerinden kabak gibi ortadasınız diyor. Tabii o nazik bir insan olduğu için benim gibi söylemiyor ama... Özetle böyle açıklanabilir. Çok şık bir yazı T24'teki Rıza Türmen'in Büyükelçilerin Osman Kavala açıklaması yazısı. Tavsiye ederim okumanızı. Gazete Pencere'de bu var. Bu arada Metropol'ün yaptığı bir araştırmanın sonucunda en beğendiğiniz lider kim sorusu sorulmuş. Acayip bir şey. İlk 3 içinde Erdoğan yok. Ne acayip değil mi? Nereden nere? Nereden nere? Nerede? Geldi Türkiye. Al. En beğenilen lider Mansur Yavaş. Onu Ekrem İmamoğlu takip ediyor. Akşener 3. sırada. Erdoğan ise 4. Neyse ya üst üste deplasman maçlarında gol yemezse en azından averajla kapatabilir belki arayı. Bir ihtimal. Devam edelim. Bugün Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Vallahi kıralım kafayı. Hürriyet bugün tuhaf bir şey yapmış. Ya gerçekten tuhaf bir şey yapmış ama gazetenin nereden nereye geldiğini görüyorsunuz ya. Çok acayip, çok acayip. Hani burada ben karşı çıktığımda bazıları bağırdı. Hala bana böyle şeyler yapıyor. Mesela geçenlerde bir yazardan bir mail aldım ben. Ya burada ismini falan söylemek istemiyorum. Yanıt da vermedim. Çok kızdım çünkü. Gerçekten çok kızdım. Yakında yeni kitabının çıkacağını duyurduktan sonra sizinle nasıl bir işbirliği yapabiliriz diye sormuş. Beyefendi, işbirliği yapamayız. Kitap üzerinden işbirliği yapamayız. Kitapla bu yayının ilişkisi şöyle. Muhtemelen yayını izliyorsunuz ya da sizin ajansınız izliyor. Ne bileyim, editörünüz izliyor. Muhtemelen size de söyleyecektir, o maili attığınızdan haberi vardır çünkü. Burada kitapla ilişki şöyle yürüyor. Ben kitabı alıyorum. Bazen yazar dostlar imzalayarak yolluyorlar, sağ olsunlar. Ama orada da Ayla Kutlu'nun hani kulağıma küpe olan 25 yıllık öğüdü duruyor. O olduğu zaman ben bir tane hediye ediyorum satın alıp ondan. O yazarın kitabının eba olmaması lazım çünkü. O kadar basit bir şey değil bu. Ondan sonra da kitabı seversen burada anlatıyorum insanlara. Okuyup sonuna kadar dirayet gösterip, ya yok kardeşim bu olmamış diyorsam onu da gösteriyorum. Ama onun dışında paralı bir işbirliği olmuyor bizde. Var bunu yapanlar. Tonla, torbayla var. Bana da böyle teklifler geliyor. Daha önce de geldi. Sağ olsunlar, hani çok da şık paralar teklif ettiler üstelik. Gerçekten hani, yani şöyle söyleyeyim. Ayda sadece 4 kitap üzerine bir söyleşi yaparak 2 tane asgari ücret kazanmak mümkün benim açımdan. Ama doğru değil ki bu. Doğru değil kardeşim. Ben böyle bir şeyi ahlaki bulmuyorum. Çünkü bu son derece kişisel beğeniye hitap eden bir şey. Var, bunu yapanlar var. Çıkıyorlar, YouTube programları yapıyorlar. Yani sadece kıçını okuduğu kitapla ilgili mesela yarım saat konuşabilir insan. Ben konuşabilirim. Ciddi söylüyorum. Bunu Nuzen Sol Kafe'deki o söyleşide de anlattım insanlara. Bu zor bir şey değil ki. Hele o yazarı daha önce de okuduysanız. Ama ahlaki değil. Burada hiçbir zaman bir kitap böyle tanıtılmadı. Yani arkası, önü iyi mi kötü mü? Cuma günü bak mesela bu kitabı konuşacağız. Çok acayip bir kitap. Gerçekten çok acayip bir kitap. Kafayı çok bulandıran, insanı böyle bir sarmalın içine sokan, başlangıcı ile bitişi arasında adeta böyle bir tenis maçının topu gibi hissettiren bir kitap. Konuşacağız ama onun dışında öyle bir işbirliği yapamayız. Bunu niye söyledim? Bu işbirliği hikayesi Hürriyet Gazetesi için önemli, biliyorsunuz. Ayşe Arman, para karşılığı röportaj yapıyorsun eleştirilerini. O neydi? Marka işbirliği çerçevesinde demişti, biliyorsunuz. Marka işbirliği çerçevesinde. Ben de demiştim ki o zaman gazeteciyim demeyeceksin kardeşim. Sen marka işbirliği yapıyorsan gazeteci olamazsın. Öyle bir şey olmaz. Çünkü senin yaptığın iş kamusal bir iş. Marka işbirliği yapamazsın. Gazeteciliğin evrensel tanımında bu yok. Hürriyet Gazetesi bugün artık işe göbeğinden dalmış. Sevgili Bülent Mumay sayesinde uyandım ben de bu işe. Gerçekten fark etmemiştim. Çünkü benim için çok tırk haberler bunlar. Hakikaten öbürkülerle uğraşırken bunlar gözden kaçıyor. Birinci sayfanın altında üstelik bakın bir daha söylüyorum, bunu ciddiye alın. Üstelik Hürriyet Gazetesi'nin Cumhurbaşkanlığı muhabiri, Başbakanlığı muhabirliği yapmış isimlerinden bir tanesi Gizem Karakış imzasıyla yayınlanmış bir haber var. Park yok, trafik yok. Hollandalı GoSharing firması 300 kiralık elektrikli mopedle İstanbul'da. Mopedler trafik ve park yeri sıkıntısı olmadan ulaşım hizmeti sunacak. Arka sayfada da bayağı ciddi bunların övüldüğü bir haber var. Ya kardeşim, koskoca gazeteyi düşürdüğünüz yere bak ya. Değer mi ya? Hakikaten değer mi? Soruyorum. Vallahi bak, çok yürekten söylüyorum. Değer mi ulan? Hani Hürriyet Gazetesi, amiral gemisi bilmem ne, insanlar atıp tutuyor. Ya hakikaten değer mi kardeşim? Lan bu kadar mı ucuzsunuz? Evet, bu kadar ucuzsunuz işte. Bu kadar ucuzsunuz. Birinci sayfadan haber gibi çakabiliyorsunuz bunu. Bu ülkenin gerçekten basın ilan kurumu siyasi baskıyla çalışmasa Hürriyet Gazetesi'ne reklam cezası vermesi lazım. Rekabet kurulunun reklam cezası vermesi lazım. Reklam yapıyorsun ulan birinci sayfadan. En arkadan da onu öven ayrı bir yazı çıkartmış. Ne kadar iyi. Tıraştan sonra yüzüne sür diyor motoru. O kadar iyi diyor bu mopedler. Ayıptır ya. Bu hale mi geldiniz siz? Evet, bu hale geldiniz. Çatır çatır yaptınız bu işi ve hala yapmaya da devam ediyorsunuz. Marka işbirliği yana. Al marka işbirliği sana. Birinci sayfadan üstelik. Şahane marka işbirliği. Ondan sonra sizinle nasıl bir işbirliği yapabiliriz? Yapamazsınız. Yapamazsınız. Gerçekten kusura bakmayın ama çok öfkeliyim. Çok. Yani maili aldığım günden beri çok öfkeliyim. Biz işbirliği falan yapamayız. Bir yazarla okurun işbirliği birinin yazması diğerinin okuması üzerine, başka bir işbirliği olamaz. iyi bir kitap yazdıysanız suç ortaklığına bile gider. Çünkü size hitap eden pek çok şeyi o kitapta gördüğünüz zaman ben söylemedim, o söyledi der, mutlu olursunuz. Ama bizim işbirliğimiz olamaz. Bunu düşünüyorsanız bence o kitabın hiçbir değeri de yok bu arada. Hiçbir değeri yok. Okumaya bile değmez. Ciddi söylüyorum, sert gelmiş olabilir. Kusura bakmayın, işbirliğiyle pazarlamaya çalışıyorsanız kitabınızı. Kitap reklam yapmaz mı? Yapar. Yapar kardeşim, tanıtırsın. Ama kitabı okumadan reklamını yapan insanlar ya da okur gibi görünüp reklamını yapan insanlar iyilik değil kötülük yaparlar. O yüzden bağırıyorum burada. Elinde bir kitap gösterip sağ olsun bilmem ne annemiz yazmış bize yollamış diye. Olmaz kardeşim, bu iyilik değil. Çünkü o zaman sıradanlaştırıyorsun. Yani Cemal Enginyurt'un yazdığı gibi şiirlerle dolu abuk sabuk bir kitabı çıkartıp götüsü gösteriyorsun. Diyorsun ki ya çok yayınımızın değerli izleyicilerinden biri bana da imzalamış. İmzalamasın. Çok rica edeceğim. İmzalamasın. Ha, ondan sonra iş bu hale geliyor. Buna en büyük eleştiri şu. Mesela çok sık geliyor bu. İyi ama o zaman yeni yazarlar kendini nasıl duyuracak? Ya kardeşim bak ben okuyorum. Vallahi okuyorum. Bana tavsiye de bulun. Ama işbirliği önerme. Gözünü seveyim. Ben bunu söylediğim zaman insanlar bana diyor ki harbi gerizekalısın sen ya. Harbi ağır gerizekalısın abicim. Bak bu bir para kazanma kapısı. Doğru ama dürüstçe de gelmiyor bana. Ben o rahatlıkla söyleyeyim. Bak burada yer almış bir kitap. Bunu gururla övünerek söylüyorum. Hakikaten gurursa gurur, övünmeyse övünme. Evet, burada yer almış bir kitap çok satıyor. Ve ben çok mutlu oluyorum. Çok mutlu oluyorum. Bugüne kadar burada işte kabaca yani 1000 küsür tane yayın yaptık. 1000 küsür yayının içinde herhalde bir 300 civarında kitap, klasikler dışında 300 civarında kitap tanıtmışımdır size. O 300 kitap iyi sattı ya. Ve çok şükür kimse de dönüp bana demedi ki ulan ne uyduruk bir şey bu ya. Övünme ise övünme. Evet. Ama diğeri, gözünü seveyim, bu yayını izleyenler için de. Lütfen yapmayın. Lütfen böyle bir iş. Ben de bak yapan çok insan var. Ben saygı da duymuyorum ayrıca buna. Onu da söyleyeyim de. Hani ben onlar yapıyorlar, ben saygı duyuyorum. Ben saygı falan duymuyorum. Bu iyilik değil. Bu iyilik değil. Böyle yapılmaz bu iş. Gerçekten kitap okuyun. Mesela şu, ben iki kitapla ilgili yazarlarıyla röportaj yaptım. İkisinden de 5 kuruş para almadım. Yazarları hayatta sorabilirsiniz. Biri Bülent Çık, biri Şengül Ablemitoğlu. Sorabilirsiniz ikisine de. Çünkü iki kitap da çok iyiydi. Çok iyiydi. Gerçekten çok iyiydi. Bir tanesi benim hiç düşünmediğim, zaten düşünemem de çünkü bu gerçekten bir eğitim ve ciddi bir çalışma gerektiriyor. Şengül Ablemitoğlu'nun yaz kitabı. Hakikaten çok önemli bir kitap. Diğeri de sevgili Bülent Çık'ın kitabı. Kitabın adını unuttum şimdi. Ya biriniz yazsanız da kitabın ismini unuttum. Açık yüreklilikle söyleyeyim size. O ya hiç düşünmediğim bir yerden gıda eksikliği konusunu anlatıyordu. Ben hiç düşünmemiştim bunu. Bunun nasıl bir ülkeler arası ciddi anlamda jeopolitik bir strateji haline geldiğini anlatıyordu. Mesela o pestisit üzerinde yasaklama kararlarına rağmen bizim neden bunu serbestçe dolaştırdığımızı anlatıyordu. Son derece önemli bu. Ama onun dışında öyle bir şey olmadı. Olmayacak da bak size garanti veriyorum. Ya ondan sonra herkes bağırıyor tabii. Ya işte bu yayının aslında sponsoru olsa, ya kardeşim olmasın. Bu yayının sponsoru olmasın. Ha, mutfaktaki kimyacı mıydı? Hatırlayamadım ya, sanki o değil miydi? İsim çok şey gelmedi. Mutfaktaki kimyacı değil. Ha, bizi yeryüzüne bağlayan hikayeler. Döndüm eşe yazdı. Bizi yeryüzüne bağlayan hikayeler. Çünkü şöyle bir durum yaşanıyor. Zamanınızı alıyorum, çok özür dilerim ama bunun konuşulması lazım. Çünkü bu sahtekarlığa maruz kalıyorsunuz. Hepiniz kalıyorsunuz. Bu olmaz kardeşim. Şu yapılamaz mı? Yani diyelim ki bir kitabı çok beğendin. Sana da yazarla röportaj teklif edildi. Bununla ilgili olarak o yazarla konuşma karşılığında, bir yayına katılma karşılığında para alamaz mısın? Vallahi bu eğer senin profesyonel işinse yapabilirsin. Ama bunu bana kalırsa, gazeteciysen olmaz. Ben yapamam. Evet, bu bir gelir kapısının tıkanması. Tıkansın ya, bana ne? Oradan gelecek paraya çok şükür ihtiyacım yok benim. Lütfen rica ediyorum, bunu burada konuşuyoruz. Ne olur bir daha konuşmayalım. Sizinle nasıl bir işbirliği yapabiliriz demeyin. Yapamayız çünkü. Kitap üzerinden bir işbirliğine ben iyi bakmıyorum. Saygıdeğerde bulmuyorum bunu. Yani daha önce çok böyle hani tırnak içinde büyük yazarlar, tırnak içinde çok okunan, çok bilinen yazarlar. Onların mesela ajansları şey yapıp, şöyle bir çağrı aldım ben. Anlattım size bilmiyorum. Anlatmadıysam da anlatayım. Bilmek hakkınız çünkü. Ya madem ki biz bu yayını beraber yapıyoruz her şeyi, bilin bunu. Çok önemli, çok okunan yazarlardan bir tanesi Elif Şafak. Açıkça söyleyeyim, Elif Şafak. Onun ajansı hem de çok böyle saygılı, çok düzgün ifadelerle şöyle bir şey yöneltti bana. Dedi ki, biz işte yeni çıkacak kitabı, hatırlamıyorum kitabı, yalan olmasın ama geçen seneydi yanlış hatırlamıyorsam ya da önceki sene, hepsi birbirine girdi artık. Biz bu kitabın öncesinde işte bazı insanlara PDF dosyasını yollamak istiyoruz. Bakın ondan sonra işte bununla bir işbirliği düşünüyoruz. Kendisini işte yani yayını izliyorlardır muhtemelen. Böyle bir işbirliği olamaz. Ben istemiyorum bunu. Yani kitabın PDF'ini okumaksa ya biz hani sizin düşüncenizi merak ediyoruzsa eyvallah. Eyvallah. Ama bunun üzerine bir işbirliği geliştirmek karşılığında hani yatırımcılar böyle birlikte bir şirketi satın alma aşamasında en son artık böyle kısa listeye girip ciddiyetiniz anlaşıldığında size açarlar orayı. Hesaplarını görürsünüz, bağlantılarını görürsünüz. Eğer oraya geliyorsa olmaz kardeşim. O zaman buranın bir güvenilirliği kalmaz. Var bunu yapanlar ve tekrar söylüyorum ben saygı falan da duymuyorum. Çok özür dilerim, çok zamanınızı aldım ama uzun süredir aklımdaydı bunun konuşulması. Hep unutuyorduk. Unutmayalım ya, yapalım. Yani burada size bir kitabı gerçekten sevdim diyorsam hakikaten sevdim. Hakikaten sevdim. Ayşe Erattı demiş ki çok uzamadım bu konu, acaba gazetelere dönsek mi? Haklısınız Ayşe Hanım ama bunu duymak zorundasınız. Çünkü izlediğiniz yayın daha önce de söylediğim gibi sıradan hani kumanda ile geçerken bulduğunuz bir yayın değil. Seçtiğiniz şeyin içinde böyle bir boşluk olmadığını bilin. Sadece bunun için anlattım. Haklısınız, çok uzadı. Şimdi Hürriyet gazetesine geldik. Hürriyet'te birinci sayfa promosyonun dışında işte ihracatın kalbine girdik. Uğur Cebeci onu anlatmış, bilmem kim bunu anlatmış falan filan. Türkiye'den 10 elçiye uyarı. Afrika'da 400 il ve Erdoğan'ın Togo Cumhurbaşkanı, Burkina Faso Cumhurbaşkanı ve Liberya Devlet Başkanı'yla görüşmeleri, kahkahalar, şenlikler falan, alkış nümayiş böyle giden bir görüntü. Burkina Faso'da galiba, yani nasıl söyleyeceğim, bu gerçekten çok kötü oluyorum çünkü. Galiba Burkina Faso'da vizeyi kaldıracakmış. Bilmiyorum, hemen sevinmeyin. Emin değilim çok. Ama öyle görünüyor. Galiba Burkina Faso'da kaldıracak vizeyi. Yemin ediyorum dalga geçiyorlar artık ya. Vallahi bak dalga geçiyorlar. Ha, bu ülkelerin bir de şöyle bir özelliği var. Onu da söyleyeyim size. Mesela FETÖ okulları bu ülkelerde çok etkili. Çok etkili. Şimdi geçmişte kurulan bozulmaya çalışılıyor. Ya şunlardan biri, şu elemanlardan hani Erdoğan gülerken yanında duran elemanlardan biri dese ki, hacı bir şey soracağım ya. Bir Allah aşkına bir dur bir 5 dakika gülmeyelim de. Ya biz bu okulları kapatacaksak niye açtırdınız? Açılması için de sen yardım istemiştin bizden. Ne diyeceğiz biz? Vallahi ne diyeceğiz mesela? Burkina Faso bize neresiyle gülecek? Yok, Allah'tan ülke bize bir yeriyle güremez. Neyse, şimdi Abdülkadir Selvi bugün bir yazı yazmış ve demiş ki Kemal Kılıçdaroğlu'nda özgüven zehirlenmesi işaretleri başladı. Ney? Özgüven zehirlenmesi. Siyasi cinayetler iddiasını ortaya attı, memurları tehdit etti falan filan. CHP korkusundan bahsediyor burada. Diyor ki CHP'ye zaten geniş kitleler ürkek bakıyor. Bu üslup CHP hafızasının tazelenmesini, eski korkuların ortaya çıkmasına ve geniş kitlelerin CHP'den uzak durmasına yol açar. E sevin, açık açık söylemiyor musun? Sevin, sevin. Ayrıca özgüven hatırlatması yapıyorsun. Eyvallah, tamam, yani hakkındır. Bak ben sana bir özgüven hatırlatması yapayım. Bunu yazan, bunu yapan korkmuyorsa hiç kimsenin özgüven zehirlenmesinden bahsetmemesi lazım. Meclise sunulan bütçe emekçiye açlığı reva gören sarayın kendine bonkör davrandığını ortaya koydu. Cumhuriyet'in bu sabahki manşeti sarayın 415 arabası var, milyonlar aç. 2022 yılı bütçe tablosuna göre gelecek yıl 25'i binek, 29 araç daha satın alacak olan Cumhurbaşkanlığı'nın toplam araç taşıt sayısı, toplam taşıt sayısı 415. Milyonlarca çalışanın açlık sınırı altındaki asgari ücretle geçindiği Türkiye'de memur ve memur emeklisine, iyi dinleyin burayı, memur ve memur emeklisine %12 zam yapılırken Cumhurbaşkanı'nın ödeneği %14.4 artırıldı. Aylık ödeneği yani maaşı 100.750 liraya çıktı. Kaç? 100.750. Yani kabaca bir parti genel başkanı 32 asgari ücretli ediyor Türkiye'de. Sebep? İlk yayında konuştuk ya, biz bu millete efendi değil hizmetkar olmaya geliyoruz. Hadi. Sarayda şatafat sürerken emekçi maaşı artan enflasyon ve dolar kurundan kaynaklanan pahalılık nedeniyle sıfırlandı. Asgari ücretteki erime 700 lirayı aştı. Memur maaşındaki erime ise 800 liraya ulaştı. Hangisi özgüven zehirlenmesi? Yani halkın %53'ü asgari ücret seviyesinde yaşayan bir ülkede hangisidir özgüven zehirlenmesi? Abdülkadir Selvi Erdoğan'a mesela böyle bir şey yazabilir mi? Mağrur olma, mağrur olma, özgüven zehirlenmesi yaşama. Yazabilir mi bunu? Sıkar sıkar. Elçilerle Kavala gerilimi. İş insanı Kavala için ortak çağrıda bulunan 10 ülkenin büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Ahim kararlarını uygulamayan Ankara bildiriyi Türk yargısına baskı girişimi olarak niteledi. Hüseyin Hayatsever'in haberi. Ama ilk yayında çok uzun konuştuğumuz için üzerinde çok fazla durmayacağım. Ya aklınızın bir yerinde kalsın, olur mu? Bir yerinde kalsın. O iş o kadar kolay değil ya. Hani öyle parmak sallayan, oba bilmem ne. Geçeceksin onu acaba. Bir de Rıza Türmen'in yazısını mutlaka ama mutlaka okuyun derim, T24'teki yazıyı. Hakikaten çok ya, bir hukuk insanı dikkatiyle, titizliğiyle yazmış yazıyı. Yazıda boşluk yok. Yani ne olursa ne oluru çok net anlatmış. Bak tarih bu. Yaklaştı. Eylül'deki toplantıda zaten çıktı. Çıktı. Ama şimdi 30 Kasım'da bir toplantı daha var. Ve orada böyle bir karar çıkarsa hukuki süreci de yazmış bak. 6 ay diyor. AİHM'in böyle bir mecburiyeti var. Yani bu dosyayı sallayamıyor. Bakanlar Komitesi başvuru yaptıktan sonra 6 ay içinde karar vermek zorunda. Ondan sonrası yaptırım. Ve soruyor ya kardeşim diyor, yani bu yaptırım sana olmayacak ki, devlete olacak. Yani hepimiz etkileneceğiz. Neden yapıyorsun bunu? Soru bu. Eğer parmak sallayıp kimse bize ad bildiremez ulan diyorsan, bak bu kardeşinin ilk yayında yaptığı, anlattığı şeyleri bir dinle derim. Hafıza tazelemek açısından 3 yıl ya, çok uzun değil. 3 yılda neler oldu? Burkina Faso konusunda çok heyecanlanmayın. Bak bir daha söylüyorum. O vebali almak istemiyorum. Gerçekten. Çünkü biliyorum akın akın Burkina Faso'ya gideceksiniz hepiniz. Hem Burkina hem Faso. Yani Borussia var, Dortmund var çünkü dünyada. Bayern var, Münih var. Ayırabiliyorsun. İşte o kentlerin güzelliği o galiba. Laiklik ve özgürlük vurguları TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu toplantısından Cumhuriyet'in birinci sayfasına yansıyan Tuncay Özilan, düşen sadece Türk lirasının değeri değil, birbirimize güvenimiz, huzurumuz da geriliyor. Laiklik ülkenin geleceğinin de en büyük teminatı. TÜSİAD Başkanı Kozlowski, laiklik din ve vicdan özgürlüğünün güvencesidir. Gençler istikbali dışarıda arıyor. Adil yargılanma hakkı, sanık kim ve suç ne olursa olsun uygulanmalı. Ve Profesör Daron Acemoğlu, diktatörlükler hiçbir zaman kendi başlarına gitmiyor. Ekonomik krizler çoğu zaman demokrasiye yol açıyor. Eşitsizliğin hızlandığı bir dönemden geçiyoruz. Doğru. Ama özgüven zehirlenmesi yaşayan kim? Kılıçdar. Bremen mızıkacıları Kemal Kılıçdaroğlu'ndan memurlara yaptığı bu çağrıya ilişkin suç duyuruları üzerine Bremen mızıkacıları harekete geçti. Demek ki hırsızlık yapın desem hakaret içermeyecek tepkisini göstermiş. Kemal Bey sarayın memurlarına ve Bilal Erdoğan'a da siz kimsiniz diye seslenmiş. Valla diyorum ya, bak bu Erdoğan'ın mücadele edebileceği bir alan değil. Erdoğan'ı kendi bildiği alana çekti Kemal Bey ve başarılı oldu. Bence çok önemli bir siyaset stratejisi bu. Çok önemli hem de. Ciddi söylüyorum. Hiç anlamadığı bir alana çekti, orada konuşturuyor. Ve ya burada çuvallama kaçınılmaz. Kaçınılmaz. Bakın AKP'den gelen ilk genel başkan yardımcısı düzeyinde gelen ilk açıklamaya bakın. Herkes diyor müşteri olsun, tebliğli kıyafetle biz halkın arasına karışıyoruz. Sen kimsin ya? Sen kimsin? Normalde ne giyiyorsun bir anlatsana. Allah aşkına bir anlat. Yani halk seni gördüğü zaman böyle upuzun tüylü bir şapkan mı var ki mesela? Orada sana şunu mu diyor halk? Aa, genel başkan yardımcısı geliyor. Kaç kaç kaç kaç. Yo. E sen demedin mi halka hizmetkar olmaya geliyoruz diye? Ne bu o zaman? Özgüven zehirlenmesi mi demiştiniz? Bir bakın derim aynaya doğru. Kafayı bir çevirin yani. Ve deyin ki insanlara, ulan bir şey oluyor ya. Bir şey oluyor yani. Tanıdılar lan bizi. O kadar da kıyafet değiştirdim. Allah Allah. Payetli elbise giymese miydim acaba? Ha bu... Ulan geç kaldık ya. Hocam straplez giyince tanıyorlar seni. Ciddi söylüyorum. Straplezi giyiyorsun. Ya da böyle hani böyle spagetti askılı falan ince ondan uyanıyor millet mevzuya. Aa değiştirin. Bak bıyıkları da kesmemiş ama tamam ulan bu spagetti. Bu genel başkan yardımcısı kaç. Ya zabıtadan kaçan seyyar satıcı değil ki bu ülkenin insanı. En azından hepsi değil. Özgüven zehirlenmesinden bahsediyor ya. Özgüven zehirlenmesi. O kadar da şey yaptık ya. Allah Allah. Sibel Gümüş kareli ceket demiş olabilir. Bakın onu düşünmemiştim mesela. Doğru kareli ceket. Bu dönemin sembollerinden biri ya. Özgüven zehirlenmesi. Vay vay vay vay. Neyse boş verin bozguncu gazeteleri. Sabaha bakalım. Dost ülkeler FETÖ belasından temizlenmeli. Başkan Erdoğan, başkan! Afrika ziyaretinin ikinci durağı Togo'da önemli mesajlar verdi. İster misin Togo'da vizeyi kaldırsın? Allah'ım düşünsene ya. Angola, Togo, Burkina Faso. Of! Of! Parkura bak. Anam zevkler. Delirir insan mutluluktan ya. Yok Liberya o kadar değil. Liberya olmaz. Şu adamlardan biri sorsa, madem kapatacaktınız bu okullar açılırken neden referans oldunuz diye söyleyecek tek cümle yok ha. Tek cümle yok, yemin ederim yok. Yok. Şimdi o iş şöyle, o okul açılırken biz bunu öyle düşünmedik yani. Bunu, o okul olduğunu bilmiyorduk biz. Bunu böyle... Hani aşçılığın öğretildiği, biçki dikişin öğretildiği falan bir yer diye düşünüyorduk. Kandırdılar ya. Rezalet ya. Vallahi rezalet. Devam edelim. Sözcü'nün bu sabahki üçlü manşeti o Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı da dahil etmiş. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nin akademik yıl açılışı toplantısına katılmış ve aklını kullanan özgür bireyler olun diye seslenmiş üniversite öğrencilerine. Aklınızı ve beyninizi kimseye kiraya vermeyin. Başkalarının iradenizi sınırlamasına, sıfırlamasına ve sizi araçsallaştırmasına asla razı olmayın. İdari, mali ve bilimsel özellik aslında üniversite özelliğinin ayrılmaz parçasıdır demiş. Keşke bizim Anayasa Mahkemesi Başkanımız olsa. Ama bizim Anayasa Mahkemesi Başkanımız. İlginç. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği gibi fikri, vicdanı ve irfanı hür olanlardan olun. Üniversite tek tipçi bir anlayışın ve yasakların değil, özgürlüğün hakim olması gereken bir mekandır. Bakınız Boğaziçi. Öğrencilerin toplanması yasak, yerlerde sürükleniyorsun. Hocaların bir araya gelmesi yasak. Ya onu bırak ya. Bak dışarıda cübbeyle yürüyüp polis çevirmeden kendi kendine bir metni okumak yasak. Ne güzel Anayasa Mahkemesi değil mi? Keşke bizde de olsa. Aa bizde. Patron temsilcisi TÜSİAD Başkanı'ndan Simon Kozlowski'den, Cumhuriyetimizin harcı ve demokratik rejimin temel koşulu laikliktir. Ve Kemal Bey'den, ben hırsızlık yapmayın diyorum, onlar suç duyurusunda bulunuyor. Vallahi bak şimdi diyorum ya, bilmediği, anlamadığı alana çekti diğerlerini diye. Geldikleri yeri tanımıyorlar. Bak bürokrasi dünyasından çok uzaklar bu insanlar ve Kemal Bey o dünyayı biliyor. Çok ciddi bir şekilde orada hiç ellemeden kırdırabilir bu grubu. Çünkü bürokrasi başka bakar bu işe. Ve siz üst düzey bürokrat olarak çalıştıysanız bilirsiniz o yapıyı. Ali Ekber'in, sevgili Ali Ekber Ertürk'ün bir haberi var. Geçen sene... Kamu kurumlarının seyahatlerden oluşan yolluk gideri 2 milyar 492 milyon lira olmuş Sayıştay raporuna göre. 2,5 milyarlık gezi olmuş yani. 2,5 katrilyonluk. İşte ama o zaman daha şey kaldırmamıştı, Angola vizeyi kaldırmamıştı, vize gideri var bunda. Çok ciddi. Burkina Faso ile Liberya'yı saymıyorum bile. Togo, ister misin kaldırsın vizeyi Togo? Çok acayip bir şey olur ya. Allah'ım, bu mutluluğu kaldırabilir miyiz acaba? Bu saadet beni korkutuyor. Vallahi korkutuyor yani. Bir günün manşeti: kara kışın nedeni AKP. Kış kapıda, halk çaresiz, iktidar krizi görmüyor. Muhalefet kara kış fonu önerirken iktidar şaşırtmadı. Bütçede yine halka yer yok. Burada 2022 bütçesinin dağılımından iki ayrı haber çıkartmış Bir Gün gazetesi. Bir tarafta yeni bütçe teklifine göre Erdoğan'ın zamlı maaşı 100.750 lira olacak. Müteahhitlerin 2022 yılı garanti ödemesi için 42,5 milyar ayrıldı. Dün sevgili Çiğdem Toker'in yazısında da görmüştük. İletişim Başkanlığı algı operasyon bütçesi tam 680 milyon 127 bin lira. 645 katlı bina var hocam. Çok normal değil mi? Kat başına 1 milyon lira anca düşüyor ya. Ne yapsın adamlar? Yavuz Sultan ve Osman Gazi Köprüsü 20,3 milyar lira yutacak. Bu arada herkese insanca yaşayacağı gelir ve asgari geçim ücreti verilsin. Temel ihtiyaçlar ücretsiz olsun. Halka destek paketi verilsin. Yiyecek ve içecek gibi temel ihtiyaç maddelerinde KDV sıfırlansın. Servet vergisi getirilsin. Servet sahiplerinden gelir vergisi alınsın gibi öneriler var. Yani asgari ücretten gelir vergisi alınmasın. Bak, çok insanları acayip mutlu edecek bir şey bu. Emin olun. Ülkenin %53'ü o seviyede yaşadığı için çok işe yarayacak bir durum olacak. Ha, yapabilirler mi? Olmaz. Evrensel'in sür manşeti TÜSİAD hükümeti topa tuttu. Manşeti de çip krizi işçiye patladı. Rekorlar kıran Renault yönetimi karına kar katarken çip krizi bahanesiyle işçilerin ücretlerinde kesintiye gitti. MES grup sözleşmesi öncesi mikroçip tedarik sorunu gerekçesiyle bir hafta üretim yapılıp bir hafta yapılmayacağı yönünde karar alınan Renault'da üretimin yapılmadığı hafta işçilerin ücretlerinin %76'sının ödeneceği açıklandı. Pandemi sürecinde zorla fazla mesaiye bırakıldıklarını hatırlatan işçilerse tedarik sorununun sorumlusu biz değiliz ki diye konuşmuşlar. Doğru. Büyükelçilere Kavala ayarı. Bence Evrensel biraz erken yazmış o haberi. Diplomasi muhabir bakışıyla öyle yazılmaz o haber. Arkadaşlar, yanlış yani o haber. Kavala ayarı denilemez çünkü oradaki çıkışın görülmemesi lazım o zaman. Bu arada Yeni Şafak, bugün asıl yayın başlangıcında onu söyleyecektim. Unuttum şu kitap mevzuna girince. Diplomasi de diplomatik dilde istenmeyen kişi anlamında kullanılan bir ifade. Persona non grata. Bugün Yeni Şafak gazetesi 10 büyükelçiyi fotoğraflarıyla yayınlamış ve persona non grata yazmış. İstemiyoruz sizi. Sorum şu: sen kimsin lan düdük? Bunu Dışişleri Bakanlığı yapar. Sen yapamazsın ki. Ha, işte göbek deliliğinden bağlılık bu. Allah aşkına yapsana ya. Vallahi bak, Yeni Şafak gazetesi istemiş. Çok rica edeceğim. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield için hadi Yeni Şafak gazetesini dediğini yapın, Dışişleri Bakanlığı istenmeyen kişi ilan edin. Allah rızası için. Bak yemin ediyorum, yap bunu, ayakta alkışlayacağım. Hadi. Hadi hemen. Hemen yapalım ya. Ne kadar kolay değil mi kitlelere coşku vermek böyle? Böyle bir hadsizlik, böyle bir çapsızlık. Bunu sen yapamazsın. Bunu Dışişleri Bakanlığı yapar. Akıl veriyorum diyorsan inşallah Dışişleri Bakanlığı alır bu aklı, hemen kendisini sınır dışı eder. Aynı şey Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Schulz için de geçerli. Ona da yapalım. Mesela Danimarka'nın var, Finlandiya'nın, Fransa Büyükelçisi var, Macron. Ne olur ya, hadi Allah aşkına yapın. Görelim bir delikanlılığınızı ya. Erkeklik değil, delikanlılık erkeklik falan değildir. O 13 gramlık şeyin hiçbir önemi yok. Geç onu. Ne olur delikanlılığınızı bir görelim. Allah aşkına. Bak, ben destekliyorum. Yürekten. Harbi söylüyorum. Hatta bir programda Mehter Marşı ile bile açabiliriz. Yapıştırırız. Vereyim coşkuyu ben de. Ne kadar rahat değil mi insanlara kendi kitlesine yalan söylemek? Yapamayacağı şeyleri anlatmak. Vallahi bir yapın ya. Ne olur. Hadi. Şimdi bak, coşku buradan köpürtülüyor, alttan iyice harlanıyor ateş. Onunuz değil, yüzünüz gelsin. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, büyük bir haddini bilmezliktir, işinize bakın. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, siyasetin yargıya müdahalesini talep etmişlerdir. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, diplomatlar kabul edildikleri devletin hukukuna saygıyla mükelleftir. İçişleri Bakanı Soylu, onunuz değil, yüzünüz gelse Türkiye'ye zerre toz konduramazsınız. Onun için hatırlattım ilk yayında. Hani o toz kondurulmayan günleri bir aklımızın bir kenarında bulunsun diye. Onların tamamı özellikle size hani yayın bir 3 dakika kadar değil mi? 3 dakika kadar uzamış. Gerekçesi budur. Tarihlerin hiçbirini atlamak istemedim. Hiçbirini. Arada benim anlatmaya çalıştığım o hani haber kurgusu içinde hepsini bilin istedim. Aradan hiçbir başlığı çıkarmadım. Hiçbirini. Bilin ya. Böyle sallayan arkadaşlara falan da bakmayın. Persona non grata istemiyoruz ulan size. Gidin buradan. Diyorsun. Vallahi bak çok yürekten söylüyorum. Çok yürekten. Lütfen yapsın Dışişleri Bakanlığı bunu. Hemen. Hadi görelim ondan sonra. Vallahi bak. Hadi görelim. Mesela Almanya Büyükelçisi ile ilgili, Schulz ile ilgili ne olur yapın. Almanya'da yaşayan milyonlarca yurttaşımıza nasıl bir kötülük yaptığınızı hep beraber görelim. Lütfen. Enine çizgili euro kazanan Türkiye çok iyi diyen abileri bir görelim, teyzeleri bir görelim. Geldim 10 gündür buradayım. Hiç para bile harcamadım. Çok ucuz. Allah aşkına bir görelim. Ne kadar kolay değil mi kitleye coşku vermek böyle? Adamların olayı bu. O yüzden diyorum ya göbez medyası diye. Atar tutar. Anca böyle sallar, silkeler ortaya koyar. Biz yaptık. Akşamın manşeti militan diplomasi. Amerikan Büyükelçiliği 9 ülkeyle birlikte yayınladığı Kavala derhal bırakılsın çağrısıyla sorun çözücü diplomasiden militan diplomasiye geçti. Dışişleri Büyükelçileri çağırarak ortak açıklama akıllıca değil davayı siyasallaştırmayın diye uyardı. Yeni Şafak daha sert yapmış uyarıyı. Bence onu kullanın. Çok iyi, çok çok yerinde. Gerçekten. Çok çok çok yerinde. Yazı yazdırmışlar bu arada. Yazı yazdırmışlar bak bilinçli olarak söylüyorum. Türkiye diyor Akşam Gazetesi F-35 haklarından vazgeçmedi. Hadi ya. O açıklama neydi o zaman? Ya açıklamayı yapan sıradan yani Ankara'daki Kanarya Sevenler Cemiyeti'nin başkanı değil ki. Cumhurbaşkanı söylüyor. F-35 noktasında olmayınca başka bir mesabede bize dediler ki F-16 yapalım. Ben demedim ki bunu. Çok normal, çok normal hem de. Dünyanın en abuk gazetesi emekliye enflasyon zammı diye yazmış. Sanki ilk kez verilecek gibi yasada var bu. Yaşı dolana toplu para kaç yaş? 10 diyeceğim ya kaç yaş olsun bu? Ne için yapacaksın abi? Şimdi yaşı dolana toplu para verelim diyoruz biz. Kaç yaşı dolana? Valla değişir. Değişir. Yani çocuksa mesela 10 yaşı dolana kadar bence beklemek lazım. 10 yaşı dolanı toplu verelim. Ya bugünün parasıyla bir 300-500 lira iyidir. Çocuğa iyi gelir. Mesela 18 yaşı dolana. Ona biraz daha fazla vermek lazım. Üniversiteyi falan kazandıysa 5-6 bin lira. Mesela 40 yaşı dolana. Geçmiş olsun parası. Yani bugüne kadar senin sosyal hizmet primlerinin tamamını cukkaladık, helal et. Al şu 10 bin lirayı aramızda anlaşalım. Böyle bir şey mi? Bilmiyorum. Memurun mesai ücreti de artıyormuş bu arada. Dersimiz Türkçe. Sabah bu haberi okuyunca heyecanlandım. Ulan dedim herhalde biz bugüne kadar Türkçenin içine çok tükürdük kardeşim. Bundan sonra ders alacağız ve doğru düzgün Türkçe yazacağız. Alakası yok. Haber şuymuş. Fahriye Evcen Dadı'da yabancı dil kriteri aramadığını söyledi. Sosyetiklere ders verdi. Rahatız biz sosyetik tanımıyoruz ki. Önemli olan Türkçeyi iyi bilmesi. Çünkü Karan diğer yabancı dilleri okulda öğrenecek. Hacı abi, şimdi burada övmeye çalıştığın şey olmamış ki. Sen bunu söylerken ne anlatıyordun? İşte yabancı dil önemli değil, Türkçe önemli. Doğru da hanımefendi öyle demiyor ki. Onu okulda öğrenecek, şimdi gerek yok diyor. He lan. Valla. Tabii öyle de okumak mümkün. Sihir gaz. Sihir gaz mı? Hani yeni bir gaz, yeni bir tüp. Sihir gaz. Dı değil. Sihirbazdan mülhem. Sihir gaz. Çünkü anlattığı kişi de Angela Merkel'i örnek göstererek Avrupalı liderler. Avrupa ülkeleri doğalgaz ve elektrik zamlarıyla sarsıldı fakat bunun yol açtığı enflasyonu sakladı, içimizdeki maşalarıyla da bize akıl vermeye kalktı. Enflasyon çok yüksek, faiz indirmeyin yoksa kur artar. İşte Avrupa'yı üşüten zamlar. Dananan ülke Almanya elektrik %150, demir %100. Demirle mi ısınıyor abi insanlar? Lan haberin başlığı tutsun başlığı. Sadece onları yaz, elektriği yaz mesela. Kiraya %30 zam, gıdaya %30 zam. test etmek kolay. Buyurun. Arkadaşlar, Almanya'da şu anda mesela şöyle konuşalım. Bak, çok basit ya. Daha önce de bu hesabı yumurta üzerinden yapmıştık ya. Almanya'dan yayını izleyen ve kısa süre içinde yumurta almış izleyicilerimiz. Mesela kaçlı olur? 20'li, 30'lu bir koli yumurtayı kaça alıyorsunuz? Valla ben hemen eş zamanlı olarak hatta buradan da açayım. Mesela toplu olarak yapılan tarım kredi kooperatifleri. Tarım kredi kooperatifleri. Bakalım. Şimdi şuradan marketi çıktı bak. Kooperatif market. Buyurun. Şimdi hemen bakalım hocam. Başka eller değmeden tarladan sofraya. Budur işte. Bakalım. Kooperatif markette. Bak mesela buradan bulabiliyoruz. Hadi açtım, ben de açtım burada. Gönder gelsin. Gönder gelsin. Ne kadar olduğuna bakalım kardeşim. Mesela buradan neye bakalım? Peynir de olur. Bak peynir de olur aslında. Ama bunların çoğunu insanlar yiyemiyor ki zaten. Maalesef. Tamam. Bak şimdi. Yumurta fiyatı yazsanıza bana bir. Allah aşkına. Hakan Ünal yazmış 3 euro. Hakan Bey kaç tanesi 3 euro? Kaç tanesi 3 euro? Onu söylemeniz lazım. Onu söyleyin ki ben de ona göre şey yapayım. Mesela buradan bakalım. Kaç paraya denk geldiğini görelim. Olur mu? Mesela organik yumurtanın 6 tanesi. Uyanmışlar bak, fiyatı yazmıyor çakallar. Neyse ama onun fiyatını öğrenebilirsin. Ha bir dakika ya. Bir dakika kardeşim, iş mücadeleye gelirse dibine kadar mücadele. Şimdi organik yumurta 6 adet. Bundan ne yapalım mesela, sepetimize atalım. Online sipariş verelim bundan. Kaç para tuttuğunu görelim. Sizde kaç para? Kaç tanesiymiş o? 24 tanesi 3 euro. 24 tanesi 3 euro mu? Organik yumurta. Behçet Topçu 10 adet organik yumurta 2,7 euro. Bakın Türkiye'de 20 liranın altında, 22 liranın altında yok. Ayrıca bir de sadece şunu söyleyeceğim size. Burada parayı karşılaştırırken özellikle şuna da bakmanızı rica ediyorum. Birim olarak bakın, olur mu? Hani daha önce konuşmuştuk ya, bir izleyici yazmıştı buraya. İşe başlangıç maaşım benim 2500 euro ve durduk yerde benim param bir anda artçı 2950 euro. Ben 31 bin lira para kazanıyorum ve işe başlangıç maaşım bu diye. Bunu birim olarak düşünün. Yani 2950 alanla 2950 alanı kıyaslayalım. Bak mesela İngiltere'den sevgili Zeynep Hoca, Zeynep Candır yazmış. 12'lisi 1,69 pound. Ya kardeşim, atıyorsun, bak atıyorsun. Sonra diyorsun ki neydi? Bir dakika, tam şeyiyle söyleyelim. Atıyorlar bunlar, yalancı lan bunların hepsi. %30 zam geldi gıdaya diye. %30 zam gelmiş hali bizden ucuz. Sorum şu. Biz yumurta mı üretmiyoruz? Yani bizde yumurta mı satın alınmıyor? Yumurta çok mu pahalı bir şey? Ya eskiden beri ben niye yumurta üzerinden kıyaslama yapıyorum biliyor musunuz? Hani eskiden beri fakirin yemeği denilen şeylerin hepsi çok pahalandı. Kuru fasulye falan konuşamayız artık. Gerçekten konuşamayız. Çok acı ama bulgur pilavı konuşamayız. Yumurta hiçbir şey olmasa iki yumurta kıralım kafasından. İki yumurta kırarım. Yarım ekmekte yarım kafasından gitmeye çalışıyoruz. Ya onu kurtarmıyor artık kardeşim. Onu kurtarmıyor günlük ücret. Ailede hani çay simit hesabı yerine sadece şunu düşünün. Adam başı birer yumurta. İki tane de değil. Birer yumurta kırıp 4 kişilik bir aile. Bak 5'te değil, 3 çocuğu da saymıyorum. 4 kişilik bir aile. 3 öğün hiçbir şey yapmasa. Ya dışarıdan simit bile almıyoruz biz kardeşim. Ekmeğimizi alıyoruz. Evde her öğün 4 yumurta kırıp yiyoruz. Günde 12 yumurtaya girdiği zaman kurtarmıyor artık. Kazancı yetmiyor. Ve sen istediğin kadar üfür burada. İstediğin kadar yalan söyle. Bunun bir manası yok. Saçmalık bu, yerden göğe kadar saçmalık. Ondan sonra üfürüyor. İşte Yeni Şafak'taki gibi. Persona non grata, atın lan bunları. Atsana, Allah aşkına at ya. Allah rızası için yap. Almanya Büyükelçisi'ne de ki, Amerikan Büyükelçisi'ne, Satterfield'da da, Alman Büyükelçisi Schulz'a da. İstemiyoruz ulan sizi. Gidin buradan. Allah aşkına gidin lan buradan. Lütfen bir de. Ne olur bir görelim. Son model ahlaksızlık. Best Model yarışmasına katılan Elmas Yılmaz yarışmadaki ahlaksızlığı anlattı. Erkek modellerde destek çıktı. Erkeklere Erkan Özerman'a kim masaj yapmak ister mesajları atıldı. Birinci önceden belliydi. Ya yıllardır bu konuşulur. Yıllardır da insanlar bu yarışmalara gider. Ben hakikaten anlamıyorum ya. Vallahi ben bak bu haberi hiç okumadıysam bugüne kadar 15 kere okudum ben. Farklı yıllarda hani bugün çıkan haber anlamında söylemiyorum. Farklı yıllarda. Bak sevgili Murat yazmış. Datça'da tanesi 2,5 lira. Organik yumurtanın diye. 2,5 lira. Yani 24 tanesini aldığın zaman 60 lira para ödüyorsun. Ben de şunu soruyorum kardeşim. Nasıl alıyor bu insanlar ya? Ya bunlar nasıl alıyor? Almanya'da %30 zamlanmış haliyle bu insanlar bizim 60 liraya aldığımız organik yumurtayı 60 liraya mal ettiğimiz organik yumurtayı neden 30 liraya yiyor ya? Soru bu. Sen de sor güzel kardeşim. Bunu sor. Çay simit hesabı eskidi artık. Cenk Altuğ. Kuzenime sordum şimdi. 10 tanesi 1,39 euro. Neden? Ya neden? İşte bak soruyorum. Neden tanesi 14 euro sente geliyor? Özelliği ne? Biz niye iki katı fiyatla yiyoruz? Yumurta ulan Allah'ın yumurtası ya. Sonra buradan arkadaşlar üfürüyor işte. Çok pahalı onlar bildiğin gibi değil ya. Ne oldu lan siz de mi girdiniz para politikası kurulu toplanmadan önce faiz indirimi trenine siz de mi bindiniz? Yarın göreceğiz. Yani Merkez Bankası bağımsız doğru mu? Bağımsız. Alacağı kararı göreceğiz. Karara piyasanın tepkisini göreceğiz. Hiçbirine müdahale etme şansımız yok ki. Niye olsun ayrıca? Ekonomiyi bir cahil grubun elinde ne hale getirdiğinizi yarın görürüz. Bir de meteorolojik uyarı var onu duyurayım size. Ankara bugün acayip soğuk mesela. Bir anda kara kış gelecek deniyordu. Karadeniz ve batıda şiddetli yağmur, Doğu Anadolu'da ise kar bekleniyormuş. Hakikaten hava tamamdır artık. Bir anda kışa geçtik biz Ankara'da. Dikkat edin gözünüzü seveyim dikkat edin. Bu hastalıkla beraber geliyor çünkü. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İlk yayın biraz uzadı. İkinci yayının içine başka bir şey girmek zorunda kaldı. Bu yayın da uzadı. Bunun için özür dilerim ama konuşulması gereken şeylerdi bana kalırsa. Onun için de bir parça uzadı yayın. Burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Farklılıkları bilerek burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Sadece bununla değil, burada insanların farklılıklarının aslında bizim coğrafyamız için zenginlik olduğunu bilerek buraya geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Bu yayın sürsün, benim de katkım olsun diyenler için YouTube kanalına aboneliğin önemini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Abone olduktan sonra farklı destek metotları var. Kullanabilirsiniz. Zaten YouTube yönlendirecektir sizi. Abone olmak için de illa YouTube'dan yayın açmanıza gerek yok. Ünsalınlı.com.tr adresinde de var abone ol düğmesi. Oradan da basıp devam edebilirsiniz. Patreon.com'da Ünsalınlı adına küçük katkılar iletilebilir. Ama en büyük desteğiniz burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmak, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Çünkü bunu yaparsak ayırmaya çalışan kimse o kaybedecek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.